İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV, Güneydoğu Olay TV, Keyif FM 92.7, Nevşehir Bingöl FM 102.0, Adana Ceyhan CRT TV ve Radyo, Ankara Beypazarı Seylan TV, Mardin Kanal 47, Sakarya Kanal 54'ten canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızı siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Bilmediğiniz, merak ettiğiniz konular hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker, Serdar Dayanık ve Aslı Hanım. Buyurun, nasıl başlamak istersiniz Oktar Hocam?
Estağfurullah. Darwinizm biliyorsunuz bilimsel olarak günümüzde çürütüldü hocamızın vesilesiyle. Allah razı olsun. Burada tabii çok somut deliller kullandı hocamız dünya çapında. Onlar da fosiller. Darwinistlerin her zaman gizlemeye çalıştıkları ve Darwinizmi yıkan bu delilleri hocamız ki 300 milyon tane var dünyada ortaya koydu. Fosilin getirdiği nedir? Fosil biliyorsunuz canlıların, eskiden yaşamış olan canlıların taşlaşmış kalıntıları. Bunlar zaman zaman iskelet parçaları olabiliyor. Bir kafatası parçası veya tüm iskelet olabilir. Bunlar bize geçmişte hangi canlıların yaşadığını, değişip değişmediklerini gösteriyor. Şimdi evrim değiştiklerini iddia ettiğine göre, ki bu yani bilimsel olarak geçerli değil, biliyorsunuz Darwinizm tesadüfi ilah edinen bir pagan dini, tesadüfen ve tesadüfi değişikliklerle değiştiğini iddia ediyordu. Bu sadece fosil kayıtlarında bulunabilir demişti Darwin. Yani fosil kayıtlarına baktığımızda Darwin'in ve Darwinistlerin iddiasına göre patolojik, asimetrik, bir türden diğer türe geçiş gösteren güya canlıların olması gerekiyor. Onların fosillerinin olması gerekiyor. Nasıl mesela? Yarı sürüngen, yarı kuş. Yarı balık, yarı sürüngen. Ve bunların patolojik ve de asimetrik olması gerekiyor. Bakıyoruz bir tane bile yok. 300 milyon tane fosil türlerin birdenbire tarihte eksiksiz, kusursuz ve mükemmel olarak ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu tabi Allah'ın yarattığını ispatlar. Nitekim mesela... Vah ya, böyle bir yarılmış atlası var hocamızın maşallah. Buna baktığımız zaman rastgele açalım mesela, bir sayfayı açalım şöyle. Engerek balığı 72 milyon yıllık, bakın. Çok net olarak fosilini görüyoruz. Burada da günümüzdeki halini görüyoruz. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Değişikliğe uğramaması evrimin olmadığını gösterir. Allah'ın yarattığını. Kaç milyon yıllık fosil? 72 milyon yıllık, hatta 95 milyon yıllık. Yani 95 milyon yıl boyunca hiç değişmemesi bir şeyin ve mükemmel olarak ortaya çıkması, yani günümüzdeki haliyle aynı şekilde ortaya çıkması evrimin olmadığını gösterir. Devam edelim. Burada bir karides fosili görüyoruz. 144 milyon yıllık. Bakın karidesin fosili. Burada görüldüğü gibi. Burada da günümüzdeki halini görüyoruz. En ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Yani milimetresi milimetresine aynı. Hiçbir şekilde evrim geçirmemiş. Devam ediyoruz. Ki binlercesi var böyle hocamızın yaratılış atlasında. Uçan balık 100 milyon yıllık. Bakın 100 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Ve günümüzdeki halini görüyoruz. Şimdi Darwinistler çok ilginç. Eğer uçan balığın soyu tükenmiş olsaydı, yani günümüzde uçan balık olmasaydı, bu fosilleri bulsalardı, diyeceklerdi ki kuşların atası balıklar. Balık uçmaya başlayarak kuş olmuş diye bir iddiada bulunacaklardı. Halbuki günümüzde yaşayan mükemmel canlılar. Bu balıklar uçabiliyor. Hatta saatte 50 kilometre hızla uçabiliyorlar. Baya böyle metrelerce sudan çıkarak. Ama hiçbir şekilde kuşla alakası yok. Günümüzde yaşayan mükemmel bir balık türü. Yine evet, uçan balık fosili 95 milyon yıllık. Yine hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Günümüzdeki halinin aynısı. Evet, yılan balığı fosili 95 milyon yıllık o da. Bakın bu fosili bu da günümüzdeki hali. 95 milyon yıl boyunca en ufak bir değişikliğe uğramadığını, yani hiçbir şekilde evrim mevrim olmadığını görüyoruz. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor bu fosilde. Yine başka bir yılan balığı fosili, 144 milyon yıllık. O da yılan balığının hiçbir şekilde evrime olmadığını, evrime uğramadığını kanıtlıyor. Allah tarafından yaratıldığını. Biraz daha ileri gidelim. Mersin balığı fosili 144 milyon yıllık. Bakın görüyorsunuz. Balığın baş kısmı, yüzgeçleri. Bu da günümüzdeki hali. Hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Mersin balığı 95 milyon yıl önce nasılsa günümüzde de tıpatıp aynısı. Yani hiçbir şekilde evrimleşme yok. Evet. Bu fosiller tabii bize evrimin olmadığını gösteren en somut kanıtlar. Nitekim proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı. Zaten hücrelerin yapı taşı olan protein aşamasında daha evrimi tamamen ortadan kaldırıyor. Fosiller de geçmişteki canlılar hakkında bilgi veriyor ve hiçbir şekilde evrimin olmadığını, canlıların mükemmel olarak Allah tarafından yaratıldığını, sonra onların genetik bilgilerinde olan özelliklerinin, ki bütün özellikleri canlıların, mesela insanın da kaşı, gözü, gözünün rengi, boyunun uzunluğu, organlarının biçimi, şekli hepsi genlerinde kodlanmış olarak vardır. Bunlar da mükemmel bir şekilde nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar geliyor ve hiçbir değişikliğe uğramıyor. Çünkü genlerde meydana gelen en ufak bir değişiklik, rastgele değişiklik, evrimin iddia ettiği gibi canlıda hastalık ve ölüm meydana, sakatlık ve ölüm meydana getiriyor. Çünkü çok mükemmel bir şekilde yaratılmış Allah tarafından. Bunlar da mükemmel şekilde kopyalana kopyalana milyonlarca yıldır nesilden nesile aktarıldığı için canlılarda hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı değişiklik yok. Yani 100 milyon yıl önce canlı nasılsa günümüzde de öyle. 500 milyon yıl önce nasılsa günümüzde yine aynı şekilde. Bu bize hiçbir şekilde evrim olmadığını ve Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlayan kanıtlar inşallah. Tabii Darwinizm kalktığında asıl hocamızın bu şekilde mücadele etmesinin en önemli tabii sebebi bir kere Allah'ın varlığını inkar eden sapkın bir felsefe olması ve bütün diğer sapkın felsefelerin, kan dökmenin, terörün, savaşların kökeninde Darwinizm ve Darwinizm çatışma mantığının yatması. Bu kaldırıldığı zaman işte güzel ahlak hakim olacağı için inşallah hocamız bu çalışmayı çok ön plana almıştı ve dünya çapında bir başarı verdi Allah maşallah.
Maşallah. Allah ondan razı olsun. İnşallah. Dünya çapında büyük bir faaliyet ve bütün dünyanın çehresini değiştirecek çok önemli bir faaliyet. Değil mi? Yani insanların evet. Karakterlerini, yapıları, toplum, hayatlarındaki mutluluk, ferah bunların hepsini etkileyecek bir şey. Çünkü öteki türlü o inançsızlığın getirdiği dünyada cimrilik, hırs, fedakarlık yok, yardımlaşma yok, birbirini rakip görme, bu yani yaşanır bir dünya değil ki, insan ne sevgi kalıyor ne mutluluk kalıyor. Ama yani Allah sevgisi olduğunda, değil mi, Allah'ın varlığını, birliği ispat edip insanların gönlüne Allah sevgisi dolduğunda, o zaman karşısındakini sevecek, rakip görmeyecek, yardımlaşacak. Yani bambaşka bir bakış açısıyla bakacak yani. Sevgiyle, dostlukla, güzellikle bakacak. Tamamen mutluluğa dönecek Allah'ın izniyle. Çok önemli. Dünyayı değiştirecek çok önemli bir faaliyet yani Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocamızın. Münafıklardan bahsetmek istiyorum biraz. Münafıklar mesela bu delilleri görüyorlar, biliyorlar. Her türlü Allah'ın ayetini de biliyorlar. İçinde de mesela Peygamber Efendimiz onları anlatıyor. Vahiy de geldiğini görüyorlar. Yani onun yanında biliyorlar vahiy de geldiğini. Ona rağmen iki yüzlü ve nifak sokucu, bozgunculuk yapıcı, müminlerin arasında ayırıcı bir yapıya giriyorlar. Hakikaten en kötü şeyi hak ediyorlar ahirette. En kötü konumu hak ediyorlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan çokça, karakterlerinden, yapılarından çokça ayette bize buyurmuş. Onlardan birini okuyorum. Nisa suresi 142'de. Diyor ki, buyuruyor ki Cenab-ı Allah, namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'a ancak çok azanarlar. Bakın insanlara, bir kere namaz zaten yani dünyanın en güzel ibadetidir. Allah'a insan şükrünü, vefasını, güzelliğini ifade eder. Bunu isteksizce yapıyor. Yani bunu başkası görsün diye yapıyor. Diyor ya arkasında insanlara gösteriş olsun.
Evet.
Samimi Allah'a dua etmek, Allah'a ibadet etmek amacıyla değil. Başkasının olmadığı yerde zaten kılmıyor. Hele sabah namazını yani onu kılmaz. Müslüman ancak yanında birisi varsa, bir Müslüman varsa kılar. Ve gösteriş yapar. Yani samimiyet diye bir şey yok. Hiçbir hareketinde yani birisine hani yardım edecek olsa Allah rızası için değil, onun için değil. Sağındakine, solundakine yardım, şey gösteriş olsun diye yapar. Her türlü hareketi onun için yapar. Yani tamamen sıfır samimiyet. Hiçbir şey yok. Allah'ın rızası için değil, insanların rızası için. Veyahut ondan o rıza kaynaklı bir menfaat temin etmek için yapar. Sonuçta kendine mutlaka ondan bir menfaat amacı güdüyordur. Böyle kötü bir karakter böyle. Ve Allah'a ancak çok az anarlar. Bakın insan sevdiğini sürekli zikreder. Değil mi? Yani sevdiği bir şey hiç ağzından çıkmaz olur mu? Sürekli ondan bahseder. Yani onun güzelliğini anlatır. Onu takdir ettiği özelliklerini anlatır. Ona sevgisini ifade eder. Değil mi? O ona bir güzellik verdiyse onları da zikreder. Yani hiç unutur mu? Veyahut hiç bahsetmemezlik eder mi? Mümkün mü öyle bir şey? İnsan insanı seviyor. Değil mi? Ne kadar sevgisini sabah kalkıyor ona sevgisini ifade ediyor. Gündüz onun için o sevdiği insana ne ferahlık sağlayabilir? O amaçla düşünüyor. Değil mi? Ondan gelecek bir güzelliği hoş karşılıyor. Yani sürekli sevdiğini zikredip onunla iç içe olur. Ve onu anar. Müslüman da o yüzden en çok Allah'ı anıyor. Ve sürekli Allah'ı anıyor. Mesela peygamberler için Cenab-ı Allah buyuruyor. Mesela Hazreti Süleyman için şeytanları Allah'a sınırım. O ne güzel bir kuldu. Sürekli Allah'a yönelip dönerdi diyor. Sürekli Allah'tan bahsediyor. Hep Allah'ı anıyor. Neyi görse Allah'ı zikrediyor. Çünkü her şey Allah'ın tecellisi. Her şey Allah'ın bir nimeti. Müslüman mümin bunun farkında ve onun için o sevdiğini sürekli her zaman anar. Ve Allah da Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir buyuruyor. Şeytanları Allah'a sınırım. O yüzden sevdiğini sürekli anar. Müminin çok önemli bir özelliğidir. Münafığın da çok önemli bir özelliği Allah az anıyor. O da Müslümanlar etrafta Müslüman var diye anıyor. Yoksa anmaz. Yani hocamız izah ediyor. Kendini de Allah'tan büyük gören değişik. Yani psikolojisini bizim tam anlayamayacağımız ayetlerle anladığımız ve karşımızda gördüğümüz zaman modelini gördüğümüz anladığımız bir şey de yoksa haleti ruhiyesini bir Müslümanın onun tam olarak idrak edebilmesi mümkün değil ama şeytan var dedin hocamız anlattı ya. Şeytanla aynı.
Evet.
Delilikte bir değişik bir karakterdi. Allah'a çok azanması onların da bir alameti ve Allah sevmediklerinin de bir göstergesi olmuş oluyor inşallah.
Evet. Yani hem üslupları hem mantıkları ve karakterleri tam şeytani. Şeytanla hocamız hakikaten çok güzel kıyaslayarak anlattı. Kur'an'da vurgulanıyor özellikle inşallah. Mesela şeytani bir üslupla güya aileye, maneviyata değer veriyor gibi görünüyorlar. Bu da ayetlerde bildiriliyor. Bu tamamen inanmadıkları halde Allah yolunda bir mücadele var tabii peygamber döneminde ve Hazreti Mehdi döneminde günümüzde inşallah. Buna katılmamak için, bu mücadeleden geri durmak için, dini yaşamamak için öne sürdükleri bahaneler bunlar. Bakın Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onlardan bir topluluk da yani münafıklar gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Şimdi burada yaptıkları bakın tamamen şeytani bir tavır sergiliyorlar. Nedir o? Evlerimiz açıktır yani ailelerimiz var onlara bakmamız lazım gibi bir bahane öne sürüyorlar. Şimdi bu normalde makul gibi gözükebilecek bir şey olsa da haşa peygamber bilmiyor mu onların ailenin önemini? Orada haşa bir akıl öğretme, üstün görme mantığı var. Ve ona böyle kendilerince özel bir bahane getirmeye çalışıyorlar. O da aileyle ilgilenmek, aileye bakmak. Ama peygamberimiz tabii ki çok iyi biliyor ailenin önemini ama orada çok daha acil bir ortam var. Müslümanlara saldırı ortamı var, bir mücadele ortamı var. Allah rızasının en çoğuna göre hareket ediyor ve peygamber var başta. Mehdi döneminde de bunun aynısı tabii yaşanıyor. Ayetlerde bildirildiği şekilde. Yine böyle ailelerini ön plana çıkartarak bir mücadele ortamı varken mesela Darwinizm, materyalizm dünyada alabildiğine kaplamış her tarafı. Deccaliyet. Her gün kan dökülüyor. Müslümanlar katlediliyor bütün dünya çapında. Böyle bir durumda aile bakımı, evin işte açık olmasının gibi bir önemi olabilir mi? Değil mi? Orada mücadele edilmesi gerekiyor ki dünyayı, bütün dünya çapındaki bütün aileler kurtulsun, bütün evler kurtulsun mantığıyla hareket edilmesi gerekiyor Allah rızası için. Ama Allah da zaten samimiyetsiz olduklarını bildiriyor. Onların evleri açık değildi diyor Allah. Bir başka ayette Allah şöyle buyuruyor. Bedevilerden savaşta geride bırakılanlar sana diyecekler ki bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bakın burada da çok açık bir şekilde münafıklar ki mücadeleden geri kalanlar, mücadeleye girmeyenler, peygamberimizin yanından kaçanlar, ihanet edenler, Mehdi'nin yanından uzaklaşarak ona ihanet edenler, mallar ve aileleri meşgul etti diyerek bir bahane öne sürmeye kalkıyorlar. Yine tabii şeytani bir mantık. Burada Allah rızasının en çoğuna göre hareket edilmesi gerekir. Müslümanın, samimi bir Müslümanın yapacağı orada mücadele Mehdi ile birlikte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte mücadele etmektir tabii ki. Allah'ın istediği tavır bu, emrettiği tavır bu. Fakat onu yapmıyorlar. Hem korkaklar, hem yalancılar, hem kalplerinde olmayanı söylüyorlar. Ayrıca maneviyata da, dine de değer veriyor gibi gözüküyorlar. Bakın şöyle belirtiyor Allah, bunu şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Yani ıslah edicileriz, biz güzel ahlak, din hakim olsun, doğru olanı yapıyoruz. Biz fitne çıkarmıyoruz, fesatla alakamız yok gibi. Ama Allah bunu bakın, bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır. Fitne çıkaran, yani Kur'an'a aykırı hareket eden, dine karşı hareket eden bunlardır diyor Allah. Ama şuurunda değildirler. Münafık hocamız anlatmıştı, yani şuursuz, böyle ruhsuz, değişik bir mantık örgüsü olan bir varlık. Allah'ın özel olarak yarattığı aşağılık bir varlık. Çünkü hayvanlardan da daha aşağılıktırlar diyor Allah ayette. Ve cehennemin en alt tabakasına atacağını bildiriyor. Allah onları kahretsin diyor inşallah. Allah kahretsin onları inşallah. Cehennemin en alt tabakasına atılacak mahluklar. Özür dilerim. Başka bir ayette de Allah, kuşkusuz biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye Allah'a yemin ederler diyor. Yani yine burada sahtekarca, kalplerinde olmayanı söyleyerek güya maneviyata önem veriyorlarmış gibi, dinin hakim olmasını, güzel ahlak hakim olsun, İslam hakim olsun gibi davrandıklarını, ama kesinlikle bunun böyle olmadığını bildiriyor Allah inşallah.
Maşallah. Sen de dediğin gibi Oktar, önemli aslında o. Şimdi münafıklık çok büyük bir tehlike. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de bunlar bayağı bir olay çıkarıyorlar, pislik yapıyorlar, işte tuzak kuruyorlar. Aynısını, bir benzerini yine ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'a karşı da yapacaklarını anlıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden, rivayetlerden ve yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. O yüzden hocamız bu dönemde münafık tehlikesine dikkat çekiyor. Yani Müslümanlar çok dikkatli olmalı münafıklara karşı, uyanık olmalı ve tabii ki Kur'an ayetlerini bu yönüyle çok iyi anlamaları ve bilmeleri gerekiyor. Biz de o yüzden bunun üzerinde duruyoruz. Mesela münafıklar, hocamız da anlatmıştı, şeytanla işbirliği içinde oluyorlar. Yani aynı şeytani özellikleri gösterdikleri gibi şeytanın yaptıkları ve ahir zamanda da yapacaklarına çanak tutuyorlar, yardım ediyorlar. Yani tam işbirliği içinde oluyorlar. Mesela bazı ayetler var, onlara bakalım birlikte. Ali İmran suresi 7. ayet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Yani biliyorsunuz Kur'an'da muhkem ayetler var. Nedir? Hüküm ayetleri, namaz, oruç gibi ayetler. Diğerleri ise müteşabihtir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerimizin başına gelen olaylar, küfürle yaptıkları mücadele, münafıklarla yaptıkları mücadeleleri anlatan kıssalardan oluşuyor. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanını uyarlar, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenlerse biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bakın burada Yüce Rabbimiz neye dikkat çekmiş? Kalplerinde bir kayma olanlar, yani münafıklar, ne için? Fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için, yani Kur'an'ı da tahrip etmek çabasındalar. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yani Mehdi aleyhisselama yönelik ve Kur'an'a da yönelik bir saldırıları var. Kur'an'ı tahrip etmek, anlamını bozmaya yönde bir çalışma yapıyorlar. Olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabi olanı uyarlar. Şimdi bakarsınız, iddiası neydi münafığın? Hocamız anlatmıştı. Son derece takva olduğunu iddia eder. Yani her hareketim benim Kur'an'a uygundur der. Böyle bir iddiası vardır. Mesela Kur'an'da bazı ayetler var. Sizden, kovulmuş şeytan Allah'a sınırım, sizden önceki kavimlerin başlarına geleni görmez misiniz diyor. Şimdi der ki münafık, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Münafık da der ki tamam, benden önce İtalya'da Pompei diye bir kavim yaşamış. Şimdi bir gideyim göreyim de bakalım Pompei'dekilerin başına ne gelmiş. Ben bir gezeyim oralarda, bir dolanayım. Gitmişken de bir tatil yapayım. İşte denize gireyim. Jet ski'nin tepesinde. Şöyle bir güzel bir Sicilya'nın oralarda, Akdeniz'de bir tatil yapayım gitmişken geleyim der. Şimdi dışarıdan bakıldığında zahiren makul gibi görünür. Fakat Müslüman adam, Oktar da anlattı, şu anda İslam yani güzel ahlak, barış, huzur, refah, güvenlik, adalet dünyaya hakim mi? Değil. Bunun için Müslümana düşen nedir? Gezip görmek, seyahat etmek, dolaşmak mıdır? Yoksa İslam'ın hakim olması için, yani güzel ahlakın, adaletin hakim olması için, tüm dünyada geniş bir ferahlığın meydana gelmesi için çaba göstermek midir? Allah rızası buna uygundur. Bunu yapar Müslüman olan. Ama münafık olan Allah rızasını gözetmediği için hiç umuru bile olmaz. Tabi burada ayete uygun bir tavır değildir o. Öyle gözükür. Ama ayetleri çok iyi bilen Müslümanlar bunu hemen fark ederler. Burası önemli, ince bir çizgidir. Buna dikkat edeceğiz. Bakın, Yüce Rabbimiz buyuruyor. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Müslümanlar tertemizdir. Hem akılları hem bedenleri. Fakat münafıklar tam tersidir, pistirler. Hem bedenen pistirler hem akılları pistir. İşte o yüzden de Kur'an'ı anlamazlar. Yüce Rabbimizin öğütlerini, hatırlatmalarını anlamazlar akılları pis olduğu için. Ve bu yüzden de tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde olduğu gibi ahir zamanda da Mehdi aleyhisselamı tanıyamayacaklar ve anlayamayacaklar. Pis oldukları için, kirli oldukları için. Yine başka bir ayet daha var. Nisa suresi 142. Kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. İşte bütün özeti bu maşallah. Allah'ı gereği gibi takdir edemedikleri için, Allah'ın ilminin her yeri kuşattığını anlayamadıkları için, kişiyle kalbi arasına girdiğini anlayamadıkları için, Rabbimizin bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu anlayamadıkları için, kendilerini tek başına zahiren böyle bir fert olarak kabul ettikleri için bir takım böyle oyunların içine girerler. Müslümanları aldatmaya çalışırlar, kandırmaya çalışırlar. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Mehdi aleyhisselamı kandırmaya çalışanlar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlardır. Allah da diyor ki onlar benim elçilerim, ne onları ne beni kandıramazsınız, ben sizi aldatırım. Siz Müslümanları aldatamazsınız buyuruyor inşallah. Yine başka bir ayet. Bakara suresi 8. ve 10. ayetler. Kovunu şeytanı Allah'a sınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Münafıkları anlatıyor ayet. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Az önce anlattım. Sözde. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Yani şuursuz olduklarını anlıyoruz münafıkların. Kalplerinde hastalık vardır. Hastalar. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar burada aldatmaya çalışsınlar, oyun oynasınlar, tuzak kursunlar, iftira etsinler. Gerek Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem, gerek Mehdi döneminde eninde sonunda cehennemin en dibine gitmekten kurtulamayacaktır. Bir başka Kur'an ayeti inşallah. Tevbe suresi 124. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı, bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır. Ve onlar müjdeleşmektedirler. İşte bakın biz burada ne yapıyoruz? Kur'an okuyoruz. Hocamız ayet açıyor. Hemen onu tefsir ediyor. Bizde böyle bir akıllarda böyle bir güzellik meydana geliyor. Bir kapılar açılıyor. Heyecanlanıyoruz. Allah'tan yeni bir mesaj alıyoruz. Hocamızı izah edince hissediyoruz onu ve bir heyecan meydana geliyor. İmanımız artıyor. Şevkleniyoruz. Hidayetimiz artıyordur inşallah. Her gün biz burada iman hakikatleri anlatıyoruz. İşte Kur'an okunması ve iman hakikatlerinin burada her gün anlatılması münafıkların içini cayır cayır yakar. Çünkü siz anlatırsınız, anlamaz. Bakın biz burada iman hakikatlerini anlatıyoruz, izah ediyoruz, herkes anlıyor. Evet diyorlar, kesin olarak yeryüzündeki bütün canlıları Allah yaratmıştır diyor herkes. Herkesin kanaati geliyor. Ama bakıyoruz münafığın tavrına, ne diyor? Bu hanginizin imanını arttı diye soruyor. Şaşkın, şuuru kapalı, Allah aklını almış. Onların imanı artmıyor ve bunu hissedemezlerdi, bu güzelliği yaşayamazlar. Allah o güzelliği onlardan almıştır, iman güzelliğini. Yine bir ayet daha var. İnşallah kolunu şeytanı Allah'a sınırım. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar. Yani münafıklar birbirine bakıyorlar. Sizi bir kimse görüyor mu? Soruyorlar. Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Bakın ne kadar zahir olduklarını burada görüyoruz. Allah'ı tanımazlar, peygamberi anlayamazlar, Mehdi Aleyhisselam'ı anlayamazlar, hissedemezler. Halbuki Yüce Rabbimiz buyuruyor, bakın diyor ki, sizi bir kimse görüyor mu diyor. Yüce Rabbimiz başka bir ayetinde diyor ki, kovulmuş şeytan Allah'a sınırım, gözler onu görmez ama o gözleri görür der diyor inşallah. Dolayısıyla ne kadar zahir olduklarını da buradan görüyoruz inşallah.
Münafıkları her şeyi yakıyor Serdar Hocam. Evet. Yani ahirette Allah onları zaten cehennem ateşiyle müjdeliyor.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Dünyada da yanıyorlar için için. Yani böyle Allah onların için mesela Müslümanların iyi halleri, mesela Müslümanların zenginliği yakar münafığı. Müslümanların gücü yanar adam. Yani böyle hasetten, kinden, öfkeden kendinde olmuyor çünkü Müslüman'da oluyor. Sıhhati, sağlıklılığı yani yine yakar. Neşesi yine yakar. O yüzden kin ve öfke duyarlar. Yani dünyada da Allah onları ruhen, psikolojikman yakıyor. Yani onlar hem ahirette hem dünyada Allah onlara bu azabı veriyor, içsel azap da veriyor. Mesela Tövbe suresi 74. ayette Allah buyuruyor ki, ayetin bir bölümünde intikama kalkışmalarının, münafıkların intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Mesela Allah nasip ediyor elçisine. Peygamber Efendimiz de zengindi. Mesela Allah sallallahu aleyhi ve sellem ama Allah için harcıyordu. Gece gelirdi diyor hadis-i şerifte. Sabah giderdi mesela hemen Allah rızası için. Sabah gelirdi, gece giderdi. Yani gelen bir şeyi hemen Allah rızası için harcıyor. Bolluk da var, zenginlik de var. Mesela Müslümanlar bunu kıskanıyorlar. Çekemiyorlar zenginliğini. İnşallah Hazreti Mehdi döneminde de, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da ki münafıklar da böyle olacak. Allah'ın ona verdiği nimetler olacak. Mesela ilmi olacak. Mesela gücü olacak. Mesela Hazreti Musa'ya vücutça güçlü kıldığını Allah bildiriyor. Mesela Hazreti Mehdi de güçlü olacak Allah'ın izniyle. Acayip rahatsız edecek onları. Sağlıklı olacak. Çok mesela zinde olacak. Müthiş rahatsız edecek. Onur böyle olması. Zenginliği olacak. Yani Müslümanların zenginliği, işte sıhhati, gücü hep münafıkları rahatsız eder. Mesela Hazreti Mehdi belli ki dünyaya Allah'ın izniyle İslam'a hakim etmek için elinden gelen her şeyi değil mi? Bütün imkanları, yanındaki talebeleri, bütün maddi manevi kendi imkanlarını kullanacaktır. Nasıl yapacaklar? O maddi belli ki bir zenginlik olması gerekiyor. O zenginliği hayır için kullanacaklar. Şimdi bu münafık o zenginliği şunun için şey yapar. Ben burada ne tırtıklarım diye düşünür. Tamam mı? Yani o kendi menfaatine bakar. Elde edemiyor ettiği için de müthiş haset duyar. Mesela Müslümanların zenginliğinden. Halbuki o zenginlikle hayır yapılıyor. Değil mi? O şey zulüm çeken Müslümanlara yardım edilmeye çalışılıyor. Dünyada kötü ahlak ve ateist felsefeler, insanların kötülüğüne neden olan şeyler yok edilmeye fikren çalışılıyor. Hayır yönde çalışıyor. O ona bakmaz. Ben oradaki şeyin içinde ne istifade edebilirim kendime? Ne tırtıklayabilirim gözüyle bakar yani. Böyle filmlerdeki affedersin çakallar gibi böyle. Ne kendime pay çıkartırım onun için bakar. Onun için de çok acayip rahatsız olur. Kin ve öfke besler müminlerin o güzel halinden yani inşallah. Başka bir ayette de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Sana iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır. Bir musibet isabet edince ise biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinç içinde dönüp giderler. Bak işte tam o şekilde yani bir iyilik dokunuyor. Mesela Allah bir nimet veriyor. Değil mi? Ekonomik bir ferahlık veriyor. Mesela hemen fenalaştırıyor, fenalaşıyor onlar.
Evet.
Ya zengin oldular diyor mesela. Biz tırtıklayamadık diyor. Tamam mı ki? Menfaat elde edemedik diyor. Veyahut Allah ne bileyim bir mesela hukuki bir şey sağlıyor onlara. Diyelim ki Müslümanlar hukuk konusunda da şey olacaklardır. İftiraya uğrayacakları için Hazreti Mehdi yanındakiler. Bir o hukuk konusunda bir kazanç bir normal kendilerinin hakkı veriliyor diyelim. Ondan da fenalaşırlar hemen. Nasıl bunlara bir kötülük gelmedi diye. Ama bir kötülük kendilerince bir musibet gibi bir şey isabet edince de biz tedbirimizi hazır almıştık. Hemen sıvışmıştık. Bak ne güzel bizim başımıza gelmedi. Oh bize bir şey olmadı gibi. Hemen korkaklarından kaçacak delik arayıp zaten o deliklerine kaçarlar. Oh bizim başımıza bir şey gelmedi. Biz tedbirimizi almıştık diye. Kendilerince sevinç içinde olurlar ama ahirette bunun karşılığını gördüğünce pek öyle sevinemeyecekler Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Ben az önce konuşurken şimdi aklıma geldi de onu düzelteyim Altu. Peygamber kıssaları dedim müteşabi ayetler için. Yani peygamber kıssaları müteşabi ayet değildir. O anlatım esnasında öyle anlaşılmış olabilir. Bir de bu seyahat etme konusunda işte jet ski'ye binenler diye bir şey söyledim. Yani jet ski'ye binenler münafıktır anlamı çıkmasın, onu kastetmedim orada. Yani genel bir gevşek bir hal olur. Onu kastetmiştim, o ruh halini kastetmiştim. Onu da düzeltelim.
Evet. Bunlar tabii çok aşağılık oldukları için Müslümanların bakın hem mücadelesine katılmıyorlar ki Hazreti Mehdi döneminde ilmi bir mücadele var. Nedir o? Dünya çapında Darwinizme, materyalizme, ateizme karşı verilen bilimsel bir mücadele ortamı inşallah. Katılmadıkları gibi aynı zamanda Müslümanları da mücadeleden geri bıraktırmaya çalışıyorlar o küçük kafalarıyla, o taş kafalarıyla. Böyle bir şeytani mantıkları da var. Bunu Allah Kur'an'da bildiriyor bize. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları yani münafıkları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Şimdi Allah diyor ki inşallah bu ayette. İçinizden alıkoyanları yani mücadeleden alıkoymak istiyorlar. Siz ne gerek var? Niye yapıyorsunuz bunu? Bir risk var burada. Gelin bize bir yanımıza gelin. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Dırar Mescidi kuruyorlar. Ayrılıyorlar mübarek Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz'in yanından. İhanet ediyorlar ona. Ayrı bir yere gidiyorlar ve oraya kendilerine çağırıyorlar. Günümüzde de tabii Hazreti Mehdi döneminde aynen bu şekilde olduğunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi'ye ihanet edip onun o bilimsel mücadelesinden, mücadele ortamından kaçıp korkaklıklarından, aşağılıklarından oradaki Müslümanları da kendilerine katılmaya davet ediyorlar o şeytani kafalarıyla. Bakın yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Dediler ki ey Musa biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Bakın Hazreti Musa dönemindeki münafıklar bunlar. Hazreti Musa'nın yanındaki inşallah. Onlar durduğu sürece biz hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Yani mücadeleden açıkça kaçtıklarını söylüyorlar. Haşa, devam ediyor Allah bildiriyor ayette. Sen ve Rabbin git ikiniz savaşın. Biz burada duracağız. Yani çok aşağılık bir karakterleri var. Bakın üslupları zaten oradaki aşağılıklarını ortaya koyan bir üslup. Sen ve Rabbin git ikiniz savaşın. Haşa. Yani kendi Allah olarak kabul etmiyor. Siz gidin savaşın ne yaparsanız haşa Allah'a tenzih ederim inşallah. Hazreti Musa'ya yönelik olarak da. Bu mücadeleden geri kalıyorlar. Halbuki Allah'ın Kur'an'da emrettiği bir şey bu. Çok önemli. Yani Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar, dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diyor. Hazreti Mehdi döneminde bu bilimsel bir mücadele olacak. Bu mücadeleden kaçıyorlar. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Münafıkların özelliği aynı zamanda ağır davranmaları. Gevşek olmaları, ağır davranmaları, sahtekar olmaları, mücadeleden geri kalmaları ve mücadeleden kaçtıktan sonra, ayrıldıktan sonra da Müslümanları kendi yanlarına çağırmaları gibi bir çarpık kafa anlayışları var, çarpık mantıkları var. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa, doğrusu Allah bana nimet verdi. Çünkü onlarla birlikte olmadım der. Musibet isabet eden bir şey. Tabii Allah Allah yolunda bir mücadele eden bir Müslüman, samimi bir Müslümanı imtihan ediyor. Dünya zaten imtihan için yaratılmıştır. Ahiretteki yerimizi belirler bizim. Dolayısıyla Allah vaat ediyor zaten mesela bir ayette andolsun diyor sizi mallardan bir parça korku açlık mallardan canlardan ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor Allah. Sabır gösterenleri müjdele ediyor. Yani imtihan edeceğini zaten vaat ediyor Allah. Böyle bir imtihan ortamında işte ağır davranmak ve Müslümanların başına isabet eden bir şey bir durum olduğunda da buna sevinmek tam bir şeytan karakteri. Yani şeytani bir karakter. Zaten makbul olan bu. Yani hocamız demişti, Müslümanım diyenin bela başından aşağı yağar. Müslüman arar belayı zaten inşallah. İster Allah'tan. Çünkü o Allah katındaki Allah'ın rızası ve hoşnutluğu için davrandığı için onun ecrini, sevabını arttırır. Ahiretteki yerindeki makamını arttırır inşallah. Allah en karlı ticaret diyor. Yani aslında en büyük çıkar bunda vardır. İnsanın ne kadar çok bela gelirse, bela da değil, Allah zaten Allah'ın yarattığı bir durum olmuş oluyor. Ve Allah her zorlukla beraber de kolaylık vardır diyor. Bu en güzeli oluyor zaten. Müslüman zaten buna taliptir. Münafıktır buna talip olmayan, bundan kaçan ve sevinen, ama aslında en büyük kayba uğrayacak olan da odur. Yani sevinmekle aslında o sonsuz Allah'ın gazabına, intikam, müntakim sıfatına, intikamına seviniyor. Yani senin ne olduğunu bilse hiçbir zaman böyle olmazdı zaten. Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra elçiye karşı gelip zorluk çıkaranlar. Bakın, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, Müslümanların mücadelesini dağılıp gidin diyorlar. Darwinizme niye mücadele ediyorsunuz? Materyalizme karşı, değil mi? İslam'ın dünya hakimiyeti için, Türk İslam Birliği kurulsun diye Hazreti Mehdi döneminde. Hidayet açıkça belli olduktan sonra, Kur'an'ı bilerek, Allah'ın hükümlerini bilerek elçiye karşı gelip zorluk çıkaranlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakın karşı geliyorlar, ihanet ediyorlar ve zorluk çıkartıyorlar. Dırar mescidini kurup onlara karşı mücadele edip mücadele edenleri de gözlüyorlar. Hazreti Mehdi döneminde de yine Hazreti Mehdi'ye ihanet edip yine günümüzdeki ahir zamandaki Dırar mescidini kurup dışarıdan gözlüyorlar, haberleri bekliyorlar ve mücadele ediyorlar. Aşağılık bir şekilde günümüzde nasıl oluyor bu? İşte iftiralar atıyorlar, komplolar hazırlıyorlar, suikast teşebbüslerinde bulunuyorlar, mahkemelere gidiyorlar, iftira atıp gizli şahitlik, gizli tanıklık yapabiliyorlar. Tam bu mantıkları böyle, ama çok büyük kayba uğruyorlar. Yani öyle büyük bir kayba uğruyorlar ki Allah onları hem dünyada aşağılıyor inşallah, ki Hazreti Mehdi ile dünya hakimiyeti olacak İslam'ın. Bunlar dünya çapında deşifre olacaklar. İnşallah. Bilinecekler insanlar tarafından böyle. Hem dünyada bir aşağılanma olacak, ama asıl ahirette Allah'ın sonsuz gazabına mazhar olacaklar inşallah. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Ayetlerimiz konusunda acize düşürücü çaba harcayanlar alevli ateşin halkıdır. Bakın, Allah cehennemi müjdeliyor onlara, münafıklara inşallah.
İnşallah. Bir de doktor hocam herhalde şeyi de çok bunlara ilaç oluyor, münafıklara. Yaşlanmak, güçten düşmek, fiziki özelliklerini artık eskisi gibi kullanamamak ve ölüme yaklaşmak. Bunlara bayağı bir yürek acısı oluyor. Çünkü bütün her şeylerini dünyaya endeksli yaptıkları için, ama bir taraftan da dünyadan her geçen gün uzaklaştıkları için tadını çıkarmaya gelmişler ama çıkaramıyorlar yaşlılıkla. İstersen bir yaşlanma ile ilgili sende güzel bir film var. Onu gösterelim de yine biz hem hatırlayalım, hem ölümü hatırlayalım ve ahirete gideceğimizi, yani Allah'tan geldik yine Rabbimize döneceğiz inşallah. Evet. Dünya hayatının gerçeği.
Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları veya politikacılar yaşlılık dönemlerinde çok daha farklı olurlar. Güç ve güzelliklerini tamamen yitirirler.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna, yaşlılığa geri çevrilir. Evet, Allah hayatı çok acizliklerle yaratmıştır inşallah. Burada da çok net olarak görülüyor. Gençlik çok kısa süren bir dönem. 1-2-10 yıl içerisinde insan hemen yaşlılık başlıyor. Ve acizlikler başlıyor. Hastalıklar, hızlı bir çöküş dönemi. Bütün gücünü kaybediyor insan, sağlığını kaybediyor, hafızasında gerilme oluyor, gözleri görmemeye başlıyor ve hızla ölüme yaklaşıyor. Ve mukadder olan ölüm tabii ki inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla dünyada kaptıracak bir şey yok.
İnşallah. Ölüm ve yaşlılık inananlar için çok büyük bir güzelliktir. Ve Müslümanların birbirine olan sevgisini arttırır. Biz o kişinin Allah yolunda yaşlandığını, Allah rızası için yaptığı mücadeleleri gördüğümüzde yaşlılığı bize bir güzellik olarak görünür. Ve ahirete döneceğimiz için bunu çok iyi biliriz. Müslümanı, müminin içini şevk kaplar, heyecan kaplar. Çünkü sonsuz hayata geçecektir. Dünya hayatı çok kısadır. Bunu da anlamış oluyoruz. Yani böyle dünyaya kaptıracak, onun peşinden gidecek bir şeyin olmadığını da Yüce Rabbimiz bize yaşlılıkla, yaşlanmayla, güçten düşmeyle de aslında çok açık bir şekilde gösteriyor. Münafıklar bunu anlamıyorlar ama çok da acı çekiyorlar bundan. Müslümanların da çok hoşuna gidiyor bu. Rabbimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Onu daha çok hissediyor Müslümanlar inşallah. Az önce yine bir açıklama daha yapayım da çok içime sinmedi. Peygamber kıssaları müteşabih değildir. Orada mücadeleleri, işte küfürlü olan mücadeleleri, münafıklarla olan mücadeleleri, Allah yolunda yaptıkları güzel davranışlar, güzel örnekler vardır. Biz onlara bakarız, ahlakımızı ona göre düzenleriz. Peygamber Efendimiz'in çok güzel örnekleri vardır. Onları alırız, hemen onları uygulamaya çalışırız. Dolayısıyla kıssalar müteşabih değildir. Onu o şekilde tekrar etmiş olalım inşallah. Bir de hocamız Kur'an okuduğu zaman Allah'tan bir mesaj alırız dememin manası şu, yani yeni bir şey değil. Yani var olan ayetleri hocamız açıklar, daha derin manalarını biz hocamızın açıklamasıyla anlarız. Onu kastettim, o şekilde anlaşılması önemli.
Yaşlılık, ya bir de herkes sanki kendi yaşlanmayacakmış gibi bir his olur. Yani etrafa bakar halbuki herkes yaşlanıyor, bunu bilir, görür. Ama hiç kendine konduramaz. Yani insanda böyle bir gafil yön var. Sanki kendisi hiç ölmeyecekmiş gibi. Yani hiç yaşlanmayacakmış gibi. Böyle bir his yani. Bu doğru değil. Çünkü her gün karşısında yaşlananları görüyor. Evinin, ailesinin içinde her gün yaşlandıklarını görüyor. Kendi annesinin, babasının. Her gün ölenleri görüyor. Değil mi? Bundan 150 sene evvel dünyadaki olanların hiçbirisi şimdi yok. Ailesi fertlerinden her gün ölüyor. İnsanlar her gün yaşlanıyor. Kendi öyle. Kendi geçmişini düşünsün belli bir yaşa geldiğinde. Ya bunlar mukadder. Yani şeytanın bir aldatmacası o. Öyle bir his vermesi ve bunun üstünde düşündürmemesi. Halbuki bu düşünülecek bir şey. Çünkü yaşlılık özel yaratılmış bir şey. Allah'ın dünyada özel yarattığı. Yoksa o kendiliğinden öyle olmuyor. Allah emrettiği için Allah'ın ayeti var. Sonra biz kendini bilmez bir hale döndürdüğümüz zaman diyor ayette. Yaşlılığı işaret ederek çocukluk safhasından anlatıyor. Yaşlılık özel Allah'ın yarattığı bir iman hakikati. Ve insanlar bunu tefekkür etmeleri, düşünmeleri gerekiyor. Gençlik kalmayacak. Oktur hocamın dediği gibi bir 10 sene, 2-10 senede çok yıpratıcı bir şey. Yani sonuçta et, kemik böyle malzememiz zayıf. Yani değil mi? Çok mükemmel ama zayıf malzeme, her an bir zarar gelebilir ve sonunda da ölüm oluyor zaten. Onu hiç unutmamak gerekiyor.
İnşallah.
Tabii inşallah. Yani münafık konusuyla başlamıştık. Bunların dünya çapında karakterlerin bilinmesi demişti hocamız. Onları çok güçten düşürür inşallah. Ahir zamanda da münafıklar mahkemelere gidiyorlar diye anlatmıştım. Gizli tanık oluyor. Yani samimi Müslümanlara karşı. Bu tabii böyle oluyor inşallah. Yani samimi Müslümanlara karşı yapılan bir davranışlar oluyor. Şeytani tavırlarla. Bu da Kur'an'da bildirilen bir gerçek inşallah.
Evet. Bu tavırlarını da hep islah etme iddiasıyla yaparlar aslında ama onlar fitne çıkaranların ta kendisidir. Yüce Rabbimiz de bu şekilde buyuruyor inşallah.
Evet inşallah.
Programımıza kısa bir ara veriyoruz.